Ayrım 20, sayfa 198. Ama 997. gece olunca demiş ki, ama acaba ne zamandan beri aşk denetleyicilerin isteklerine boyun eğmek zorunda kalmış ki? Ve böylesi bir baskı uygulanınca nasıl olur da iki genç ve güzel insan arasında aşk heyecanları ve arzuları uyanıp kıpırdamaz? Ve işte gerçekten birbirini sevmek ve kendilerini karşılıklı aşklarının coşkularına kaptırmak hakkına sahip olan bu evli çift, her geçen gün daha fazla yüreklerindeki ateşi yoğunlaştıran bu sarhoşluktan başları dönerek yakınan insanlar konumuna girmişler. Ve işte Abbase bu yasaklanmış evli kadın durumunda kocasının delisi olmuş ve sonunda Cafer'e aşktan yana duyduklarını anlatmış. Ve onu dairesine çağırarak gizlice her türlü sevgi sunuşunda bulunmak istemiş. Ama Cafer sadık ve tedbirli bir kişi olduğundan onun her türlü isteğine karşı koymuş ve Abbase'nin yanında kalmak istememiş. Çünkü El Reşit'e ettiği yeminin onu alıkoyduğunu düşünüyormuş. Kaldı ki başkalarından çok daha iyi olarak halifenin çabucak öcünü alacağını biliyormuş. Abbase Sultan, dilek ve ricalarının yerini bulmadığını görünce başka yollara başvurmuş. Genellikle kadınlar böyle yaparlar, ey zamanın şahı. Gerçekten bir oyun düzenleyerek Cafer'in annesi İtabe'ye, annemiz gecikmeksizin beni her gün ona sağladığın şu esirelerden biri gibi yasal kocam olan oğlun Cafer'in yanına sokman gerek diye haber yollamış. Zira her cuma günü soylu İtabe, sevgili oğlu Cafer'e binlercesi arasından seçilmiş, dokunulmadık ve alabildiğine güzel bir bakire esire yollamak adetindeymiş. Cafer de genç kıza kendine şölen çekip iyice şarap içtikten sonra yaklaşırmış. Ama soylu İtabe bu iletiyi alınca Abbase'nin talep ettiği böylesi bir ihanete kendini kaptırmayı reddetmiş ve Abbase Sultan'a böylesi bir davranışın herkese verebileceği zararları sezinletmiş. Ama aşık genç sevci tehdide kadar giden bir sıkıştırmayla ısrar etmiş ve "Bunu reddetmenin sonuçlarını bir düşün annemiz. Ben kararımı almış bulunuyorum ve sana karşın bana neye mal olursa olsun onu uygulayacağım." Cafer'den ve onun üzerindeki haklarımdan vazgeçmektense hayatımı yitirmeyi yeğlerim, diye eklemiş. Gözü yaşlı İtabe bu denli ileri gitme karşısında meselenin kendi aracılığıyla çözümlenmesinin daha doğru olacağını düşünerek boyun eğmiş ve gecikmeksizin oğlu Cafer'e kendisine yakında zarafet ve çekicilik ve güzellikte eşi bulunmaz bir esire yollayacağını bildirmiş. Ve onun tanımlamasına öylesine bir heyecanla yapmış ki, Cafer kendisine vaat edilen veriyi merakla beklemeye başlamış. İtabe de oyunu öylesine oynamış ki, Cafer zevkten çıldırarak daha önce duymadığı bir sabırsızlıkla geceyi beklemeye koyulmuş. Annesi onun istenilen noktaya ulaştığını görerek Abbase'ye, "Kendini bu akşama hazırla," diye haber iletmiş. Abbase de hazırlanmış ve esirelerin yaptığı gibi ziynetler ve mücevherler takınmış ve gece olunca onu oğlunun dairesine sokacak olan Cafer'in annesinin yanına gelmiş. Şarabın başına vurmasından biraz sersemlemiş olan Cafer, kolları arasında bulunan genç esirenin karısı Abbase olduğunu anlayamamış. Çünkü o zamana kadar halifenin yanında birlikte bulundukları sırada Harun Reşit'in hoşuna gitmeyeceği korkusuyla asla karısı Abbase'ye dikkatlice bakmamış bulunuyormuş. O da kendince Cafer'in her kaçak bakışında utanç duyarak başını her zaman ondan çeviriyormuş. Evlilik gerçekten yerine getirilince ve bölüşülmüş bir aşkın coşkuları içinde bir gece geçirildikten sonra Abbase oradan ayrılmak üzere ayağa kalkmış ve çekilmeden önce Cafer'e ''Hükümdarların kızını nasıl buldun efendim? Davranışlarıyla alınıp satılan esirelerden farklılar mı acaba?'' demiş. Cafer de şaşırarak ''Sen bu sözlerinle hangi hükümdar kızlarını kastediyorsun? Sen onlardan biri misin? Yoksa utkulu savaşlarımızda elde edilen bir esire mi?'' diye sormuş. Kız ''Ey Cafer, ben senin esiren, hizmetçinim. Ben, Muhammed'in kutsanmış amcası Abbas'ın soyundan El Reşit'in kız kardeşi, Mehdi'nin kızı Abbase'yim.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince Cafer, şaşırmanın sınırına ulaşmış ve ansızın esriklikten ayılmış ve mahvoldun sen, bizi de mahvettin ey efendilerimin kızı, diye haykırmış. Ve çabucak annesi İtabe'nin yanına gitmiş ve ona, anne, anne, beni ucuza sattın, diye haykırmış. Yahya'nın gözü yaşlı karısı, evlerinin üzerine büyük bir felaketi çekmemek için bu hileye katılmaya nasıl zorlandığını ona anlatmış. İşte onların durumu böyleymiş. Abbasiye gelince hamile kalmış ve bir oğlan doğurmuş. Çocuğu Riyaş adlı sadık bir hizmetkarın gözetimine ve Berra adlı bir kadının yetiştirmesine terk etmiş. Sonra gösterilen tüm özene karşın, kuşku duymaksızın, meselenin yayılarak El-Reşit'in de bilgi edineceğinden korkarak, Cafer'in oğlunu iki hizmetkarın eşliğinde Mekke'ye göndermiş. Cafer'in babası Yahya'nın ayrıcalıkları içinde, El-Reşit'in saray ve hareminin gözetimi ve yönetimi de varmış. Kendisinin gecenin belli bir saatinden sonra, sarayın giriş kapılarını kilitlemek ve anahtarları alıp götürmek adeti varmış. Oysa onun bu titizliği, halifenin haremi, özellikle Sitti Zübeyde için bir sıkıntı olmuş. O da yeğen ve kocası El-Reşit'e gidip, saygın Yahya'yı ve yersiz titizliğini lanetleyerek ona bu durumdan acı acı şikayet etmiş. El-Reşit de Yahya yanına geldiğinde kendisine, ''Baba, Zübeyde'nin senin hakkındaki bu şikayeti nedir?'' diye sormuş. Yahya da, benden haremdeki görevimin noksanlığı bakımından mı şikayetçi acaba, ey emirül müminin, diye sormuş. El-Reşit gülerek, o değil baba, demiş. Yahya da, bu durumda benim hakkımda sana söylenene kulak asma, ey emirül müminin, demiş. O günden başlayarak titizliğini bir kat daha arttırmış. Öyle ki Sitti Zübeyde, acı ve sitemkar bir edayla El-Reşit'e yeniden şikayette bulunmuş. O da kendisine, ey amcamın kızı, gerçekten süt babam Yahya'yı haremle ilgili herhangi bir husus için itham etmeye mahal yok. Çünkü Yahya, benim buyruklarımı yerine getirmekten başka bir şey yapmıyor ve görevini yerine getiriyor, demiş. Zübeyde de hiddet göstererek, yo vallahi, görevini yerine getirmekten daha fazlasını yapıyor ve oğlu Cafer'in edepsizliklerini gizliyor, diye yanıt vermiş. El-Reşit de, ne gibi edepsizlik, hayrola, ne var, diye sormuş. O zaman Zübeyde pek önem vermiyormuş gibi görünerek Abbasi konusunu anlatmış. El-Reşit kaygılanarak, bunun kanıtı var mı, diye sormuş. Zübeyde, çocuğun Cafer'den olmasından daha iyi bir kanıt bulunabilir mi, diye yanıt vermiş. Halife, peki bu çocuk nerede, diye sorunca Zübeyde de, cetlerimizin beşiği kutsal kentte, diye yanıt vermiş. Halife, senden başkası da bunu biliyor mu, diye sormuş. Sultan, hareminde ve sarayında en basit bir esire de olsa bunu bilmeyen tek bir kadın yoktur, diye yanıt vermiş. El-Reşit bu konuşmaya tek bir sözcük daha eklememiş ama bir süre sonra Mekke'ye hac farizesi için gitmek arzusunu belirtmiş ve Cafer'i de yanına alarak yola çıkmış. Oysa kendince Abbas'e de Riyaş ile Süt Ana'ya derhal bir mektup yollayarak onlara Mekke'yi hemen terk etmelerini ve çocukla birlikte Yemen'e gitmelerini emretmiş. Onlar da ivedilikle oradan uzaklaşmışlar. Halife Mekke'ye gelmiş. Hemen yakınlarından güvenli birilerini çocuğu soruşturup aramakla görevlendirmiş. Bu soruşturma sonunda olayın gerçekliğini, bir çocuk bulunduğunu ve de sağlıklı olduğunu öğrenmiş. Birkaç gün içinde çocuk Yemen'de bulunmuş ve gizlice Bağdat'a yollanmış. Ve işte bu hac dönüşünde halife Fırat üzerinde Anbar yakınlarında iken sözü edilen Cafer ve Barmakilerle ilgili korkunç emri vermiş. Ve olacak olan olmuş. Bahtsız Abbase ile oğluna gelince onun oturduğu dairenin hemen altına kazılan bir çukura diri diri gömülmüşler. Nihayet ey bahtı güzel şah, sana söyleyecek bir şey daha kaldı. İnanılmaya değer başka vakanüvisler de Cafer'in ve Barmakilerin böylece gözden düşmelerine neden olacak hiçbir şey yapmadıklarını ve bu acıklı sonuca uğramalarının nedeninin bunun bahtlarında yazılı olmuş bulunmasında aranması gerektiğini ve onların güç sahibi oldukları zamanın geçip gittiğini anlatırlar. Ama en iyisini Tanrı bilir. Ve sözü bitirmek için Şamlı ünlü şair Muhammed'den bize kadar gelen bir öykü. Şair şöyle anlatmış. Bir gün yıkanmak için bir hamama girmiştim. Hamamın sahibi bana hizmet etsin diye güçlü kuvvetli genç bir delikanlıyı görevlendirmişti. Ben de delikanlı bana özen gösterirken hangi hevesle bilemiyorum kendi kendime yavaş sesle ''Benim hayırlı efendim El-Fadl bin Yahya Ül-Barmaki'nin bir oğlunun doğumunu kutlamak için yazdığım bir şarkının dizelerini okuyordum. Birdenbire bana hizmet etmekte olan delikanlı bayılarak yere yıkıldı. Birkaç dakika sonra ayılıp ayağa kalktı ve beni suyun içinde tek başıma bırakarak yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış hemen kaçıp gitti.'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 998. gece olunca demiş ki, ''Ayağa kalktı, beni suyun içinde tek başıma bırakarak, yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış, hemen kaçıp gitti. Ben de şaşkın bir halde sudan çıktım ve hamam sahibine yıkanmam için hizmet görsün diye bir saralıyı görevlendirdiğinden dolayı fena halde çıkıştım.'' Ama hamamcı, bu genç hizmetkarda bugüne kadar böylesi bir illetin görülmediğine dair yemin etti. Ve söylediğini bana kanıtlamak için delikanlıyı benim yanıma getirip ona, ''Ne oldu da bu efendi senin hizmetinden bu denli şikayetçi oldu?'' diye sordu. Bana, içinde bulunduğu karmaşadan kurtulmuş gibi görünen delikanlı da başını eğdi. Sonra da benden yana dönerek, ''Efendim, yıkanırken söylediğin o dizelerin yazarını tanıyor musun?'' diye sordu. Kendisine, ''Vallahi ben yazdım onları.'' diye yanıt verdim. Bana, ''Öyleyse sen şair Muhammedül Damışki'sin.'' Muhammedül Damışki, Şamlı Muhammed, çevirenin notu. Ve de bu dizeleri El-Fadlül Barmaki'nin çocuğunun doğuşunu kutlamak için besteledin değil mi? Dedi. Ve ben öylece şaşıp kalmışken, seni dinlerken yüreğim ansızın sıkıştığı ve heyecandan vurulmuş gibi yere düştüğüm için bağışla beni efendim. Ben işte senin o denli görkemle doğuşuna şarkılar düzdüğün El-Fadl'ın oğluyum diye ekledi. Ve yeniden ayaklarımızın ucuna düşerek bayıldı. O zaman ben böyle bir bahtsızlık karşısında içim acımayla dolu ve malik olduğum her şeyi, hatta şair ünümü bile borçlu bulunduğum cömert bir hayırseverin oğlunun felakete düşmüş olmasından üzüntü duyarak çocuğu yeniden ayağa kaldırdım ve onu bağrıma basarak kendisine, ''Ey Tanrı kullarının en yüce gönüllüsünün oğlu, ben yaşlıyım, mirasçım da yok, benimle gel de kadının önüne çıkalım çocuğum. Çünkü bir sözleşme yaparak seni evlat edinmek istiyorum. Böylece öldükten sonra bütün varlığım senin olur dedim. Ama Barmaki delikanlı ağlayarak bana, ''Ey iyi kişilerin evladı, Tanrı kutsamalarını senin üstüne yaysın. Ama ben şu ya da bu yoldan babam El-Fadl'ın sana vermiş olduğu tek bir meteliği kabullensem Allah'ın hoşuna gitmez.'' diyerek yanıt verdi. Ve bundan sonra benim bütün ısrar ve ricalarım boşuna oldu.'' Kendisine babasına karşı duyduğum minnettarlığın küçük bir nişanesini bile kabul ettirmem mümkün olmadı. Gerçekten tertemiz bir kana sahipti bu soylu Barmakilerin çocuğu. Tanrı çok yüce olan değerlerini ödüllendirsin. Halife Harun Reşit'e gelince, Tanrı'dan başka sadece kendisinin bildiği bir hatayı cezalandırıp öcünü aldıktan sonra herhalde epeyce doyum sağlamış olarak Bağdat'a dönmüş. Ama içine girmeden kentin yanı başından geçip gitmiş. Gerçekten yıllarca güzelleştirmek için emek verdiği bu kentte artık yaşayamaz olmuş ve Rakka'ya yerleşerek bir daha barış kentine geri dönmemiş. Ve Barmakilerin bahtsızlıklarını izleyerek Bağdat'ı böylece ansızın terk edişi, halifenin mahiyetinden olan şair Abbas bin el-Atnaf'ın aşağıdaki dizelerle sızlanmasına kesinlikle yol açmıştır. Daha henüz develerimizi çökertmiştik ki, dostlarımız gelişimizi gidişimizden ayırt etmeden yeniden yola koyulmamız gerekti. Ey Bağdat! Dostlarımız bizden haber almaya ve hoş gelişler dilemeye geldiler dönüşümüzde. Ama biz onlara veda ederek yanıt vermek zorunda kaldık. Ey barış kenti! Doğudan batıya senden mutlu, senden zengin ve senin kadar güzel kent olmadığı çok doğrudur. Kaldı ki dostlarının yok oluşundan sonra artık El-Reşit uykunun tadını da alamaz olmuş. Pişmanlık yüreğini kavurmuş ve Cafer'i yeniden hayata getirmek için bütün saltanatını feda edebilir hale gelmiş. Ve eğer tesadüfen saraylılardan birileri birazcık bile Barmakiler'i kötüleyecek olsa, El-Reşit onlara nefret ve öfkeyle, ''Allah babalarınızın belasını versin, kötülediğinizi kötülemekten vazgeçin ya da gelin onların bıraktığı boşluğu doldurmayı deneyin.'' diye haykırırmış. Ölünceye kadar kudretini korumuş olmakla birlikte El-Reşit artık yöresine pek fazla güvenilmeyen kişilerin sardığını duyumsuyormuş ve her an hoşnut olmadığı oğullarının kendisini zehirleyeceğinden korkuyormuş. Kargaşalıkların başladığı ve oraya gittikten sonra bir daha dönmediği Horasan'a bir sefer açmanın eşiğindeyken, düşüncelerini bir sırdaş olarak bildirmek üzere seçtiği saraylılardan Vakanüvis El-Taberi'ye acı duyarak kuşkularını ve kederlerini açıklamış. El-Taberi, üzerine ölümün gelmekte olduğu konusundaki kehanetini yatıştırmaya çalışırken onu bir kenara çekmiş ve adamlarından ve maiyetinden yeterince uzaklaştırıp onların yersiz bakışlarından kurtulmak için bir ağacın koyu gölgesine sığındıklarında urbasını açıp El-Taberi'ye karnını saran ipek bir kumaş göstermiş ve ''Şuramda çaresi olmayan derin bir derdim var. Bu derdi kimsenin bilmediği doğrudur. Ama bak, yöremde oğullarım El-Emin ve El-Memun'un yaşamımın ne zaman tükeneceğini gözetleyen casusları var.'' Çünkü artık babalarının pek ömrü kalmadığını anladılar ve bu casusları oğullarım en güvenilir ve bağlılıklarına kuşku duyamayacağım kimselerden seçtiler. İlk bakışta başta Mesrur. Mesrur benim üstün tuttuğum oğlum Memun'un casusudur. İşte hekimim Cebrail Bahte Asu. O da oğlum El-Emin'in ve geri kalanlar da böyle sürüp gidiyor demiş ve de ''Şimdi oğullarımın saltanat hırslarının nereye kadar ulaştığını bilmek ister misin? Bana binilecek bir at göndermeleri emrini vereceğim. Sağlıklı ve kıvrak bir at gönderecekleri yerde yürüyüşü sarsak ve sanki benim derdimi arttırmak için hazırlanmış gibi olan takatsiz bir at getirecekler.'' diye eklemiş. Ve gerçekten El-Reşit kendisine bir at getirilmesi buyruğunu verince tıpkı sırdaşına söylediği gibi bir at getirilmiş önüne. O da El-Taberi'ye mahzun bir bakış fırlatmış ve kendisine yollanan atı boyun eğerek kabullenmiş. Bu olaydan birkaç hafta sonra Harun rüyalarında başının üzerine bir elin uzandığını görmüş ve bu el bir avuç kızıl toprak tutuyormuş ve bir ses ona ''İşte Harun'un kabrinde kullanılması gereken bu topraktır.'' diye haykırıyormuş. Bir başka ses de ona ''Peki kabrinin yeri neresi?'' diye sorunca ilk ses Tuz kenti diye yanıt veriyormuş. Nitekim birkaç gün geçince hastalığının ilerlemesi El-Reşit'i Tuz kentinde kalmaya zorlamış. Büyük bir tedirginlik duyarak Mesrur'u kentin yöresinden bir avuç toprak bulup getirmeye yollamış. Başadımağısı bir saatlik bir zaman geçince elinde bir avuç kızıl toprakla geri dönmüş. El-Reşit, ''Tanrı'dan başka Tanrı yoktur.'' Muhammed de onun elçisidir. İşte rüyam çıktı. Ölüm artık benden uzak değil, diye haykırmış. Gerçekten artık bir daha Irak'ı görememiş. Çünkü ertesi gün kendisinde bitkinlik duyarak yöresindekilere, işte korkulan saat yaklaşıyor. Ben tüm insanlık için imrenilen bir varlıktım. Şimdi kendisine acınan biri oldum, demiş. Ve orada Tus'ta ölmüş. O sırada hicretin 193. yılının ikinci ayı. Hicri ayların ikincisi sefer olduğu halde Mardrus, Cemaziyül evvel anlamında Dijomadi ayını ikinci ay olarak belirtmiş. Çevirenin notu. Ayı olan Cemaziyel evvel ayının üçüncü günüymüş. Harun o sırada 47 yaşındaymış. Bu yaşı da 5 ay 5 gün aşmış bulunuyormuş. Bize bunu Ebu'l-Feda böylece bildiriyor. Tanrı kusurlarını bağışlasın ve rahmet eylesin. Çünkü dinsel inançlarına bağlı bir halife idi. Şehrazat, Şah Şehriyar'ın bu öyküden hüzünlendiğini görünce, ona çabucak, Şehzade Yasemin ile Badem Sultan'ın tatlı öyküsünü anlatmış ve demiş ki,